Şimdi bu
Astım ve KOAH bunlar maalesef çok sık görülen hastalıklar, çağın hastalıkları. Biraz önce söyledim, 40 yaşın üzerine %19 gibi bir KOAH'tan bahsediyoruz. Gene astım daha gençlerin hastalığı, çocukların hastalığı. Bunda da gene %15-20 gibi oranlar var. Hatta İngiltere'ye gittiğiniz zaman %35'lere çıkıyor astım. Yani çok enteresan. Şimdi astım çağın hastalığı. Neden? İki nedenle. Bir, çok ciddi bir hava kirliliği var artık dünyada. Şimdi bu hava kirliliğini de doğu tipi kirlilik, batı tipi hava kirliliği diye ikiye ayırmanız lazım. Doğu tipi kirlilik derken daha çok bu sülfür dioksidin çıkmasına bağlı, kömür yakılmasına bağlı, fabrikalardan kara dumanların çıkmasına bağlı. Biraz o geri kalmış toplumların oluşturduğu hava kirliliği. Bunlar da kronik bronşit oluyor ama modern hava kirliliği dediğimiz zaman artık mesela Amerika, İngiltere vesaire böyle medeniyette daha ileri seviyeye gelmiş toplumlarda artık araba egzozu söz konusu. Şimdi İstanbul'a geldiğimiz zaman hem doğu tipi kirlilik var hem batı tipi kirliliği var. Batı tipi kirlilik derken egzozu kastediyorum ben. Örneğin İstanbul'da yollara çıkarsanız bütün dizel araçlarını göreceksiniz. Bir doğru düzgün egzoz kontrolü yok. Bu dizel partikülleri son derece alerjiyi arttıran partiküller. Diyelim sizin ev tozuna alerjiniz var. Bu ev tozu dizel partikülüyle birleştiği zaman 50 misli daha alerjen oluyor. Ve evet, yani yapılan çok güzel çalışmalar var. Örneğin yola yakın çocuklarda alerji ne ölçüde rastlanıyor diye bakmışlar. Eğer sizin eviniz otoyola ya da yoğun bir yola 150 metreden yakınsa bu çocuklarda alerjik hastalıkların görünme sıklığı otoyola daha uzak oturan çocuklara nazaran çok daha fazla oluyor. İşte yani bu alerjik faktörler çok önemli. Artı çocuklarda, gençlerde sigara gene burada da önemli. Artı pasif cicilik önem taşıyor. Özellikle anne babaların evde sigara içip çocuklarını etkilemiş olması burada önemli bir faktör. Yani buradaki diğer alerjen faktörlere bakarsak önemli olan maalesef evin içindeki halılar burada önemli bir şey arz ediyor. Yani geleneksel olarak Türk toplumunda halılar çok sevilir. Halı üreten bir toplum olduğumuz için. Ama bunların içinde bu mite böcekleri denen örümceğinden daha küçük bir takım böcekler var ki bunların dışkıları, tüyleri vesaire çok alerjen. Şimdi Türk toplumunda evin içinde çok kedi köpek beslemek yok. Kuş vardır genelde. Ama bu kedi köpek evin içinde beslemek maalesef bunların tüyleri özellikle kediler çok ciddi alerjen sıkıntılar yaratabiliyor. İşte bunlar da çocuklarda özellikle kış aylarında ciddi sıkıntılar çıkmasına neden olabiliyor. Neden çocuklarda oluyor? Çünkü artık çocuklar çok erken yaşta kreşlere gitmeye başlıyorlar. 3 yaşında, 5 yaşında ve bunlar bağışıklığı olmayan çocuklar olduğu için bunlardan bir tanesi hasta olduğu zaman hepsine bu mikrop bulaşıyor ve kış aylarında aşağı yukarı yani benim çocuğum dahil birçok evde bu bronşaşıcı ilaçlar kullanılmak zorunda kalıyor çocuklarda. Şimdi modern toplumlarda astımın artması ile ilgili başka bir olay daha var. Eğer sizin çocuğunuz sokakta büyüyorsa, çamurun içinde vesaire, mesela Afrika toplumları böyle. Bu çocuklar devamlı mikropla karşı karşıya kalıyorlar, parazitle karşı karşıya kalıyorlar vesaire. Bunların hücresel bağışıklığı artıyor. Bu hücresel bağışıklığı artan çocuklarda astım olmuyor. Ama sizin çocuğunuz steril şartlarda büyüyorsa, modern toplumlarda böyle evlerin içinde, çocuk sokağa çıkmıyor artık, evin içinde elleri yıkanıyor devamlı. Çok annesi her şeye dikkat ediyor, benim çocuğum temiz giyinsin vesaire. İşte böyle çocuklar mikropla karşılaşmadıkları zaman da bunların hücresel bağışıklığı gelişmiyor. O zaman bağışıklık sistemi bu alerjik hastalıkları yapan başka tür bir bağışıklığa yöneliyor ve astımın artmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Şimdi bu tabii bu da biraz önce söylediğimiz gibi kış aylarında bu tür hastalıklar hava kirliliğiyle ilgili olarak artıyorlar. Ve bunlar da daha çok işte böyle hırlama, nefes alamama, öksürük gibi şikayetlerle geliyorlar. Burada da gene biraz önce bahsettiğimiz gibi bronşun aşırı hassasiyetini azaltacak ilaçlar veriliyor. Bunlar da acil servislerde veya çocuklarda genelde nebulizasyon denen böyle sıvı bronşaçıcılar var. Bunları elektrikli aletlerin içine koyuyorsunuz. Bunlar bir buhar yaratıyorlar ve ilacı diyelim. Sıvı ilacı bir buhar haline getiriyorlar ve kişi bunları çok rahat bir şekilde çocuklar ya da gençler hava yollarına alıyorlar. Ve bu şekilde bronşlar açılıyor. Yani astım atak tedavisinin ana teması budur. Bir de astımda kortikosteroidler KOAH'a nazaran çok daha etkili, çok daha faydalı oluyor.
Evet, evde ne gibi önlemler alabilirler? Yani su buharı, nemlendirici vesaire gibi.
Yani su buharı nemlendirici şöyle tabii çok evlerde bir kuruluk varsa evin nemini arttırmak belki o kişinin koyu sekresyonlarını dışarıya atması açısından faydalı olabilir. Ancak benim önerim şu, çocukta böyle geçmeyen öksürükler, hırlamalar vesaire varsa mutlaka bu çocukların bir an önce çocuk hastalıkları uzmanlarına, çocuk göğüs hastalıkları uzmanlarına ya da çocuk alerji uzmanlarına götürülmesi lazım. Bir kriz durumu oluşuyorsa da mutlaka bir acil servise bu çocukların götürülmesi lazım. Artık Türkiye'de sağlık sistemine ulaşmak çok kolay. Aciller gece gündüz çalışıyor. Her yere yakın hastaneler var ve orada doktor arkadaşlarımız bu çocuklara yardımcı oluyorlar.
Astımlıların ilaç alırken yani ilaç alerjisi olabilecek ihtimaline karşı dikkat etmeleri gereken özel
Doğru.
ilaçlar var
Bu da
mı?
önemli bir konu. Şimdi astımlıların yaklaşık %5 kadarında aspirin hassasiyeti vardır. Bu çok önemli bir nokta. Özellikle burunlarında da tıkanıklık oluyorsa, bu polip deniyor buna. Bu kişiler aspirin aldığı zaman veyahut aspirine benzeyen başka bir grup ilaç var. Bunlar da nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar deniyor. Romatizmada kullanılan ilaç bunlar. Kişiler bu ilaçları aldıkları zaman hemen bir astım krizine girebiliyorlar. O nedenle astım hastasına mutlaka sormak lazım. Aspirin içebiliyor musun veya diğer romatizma ilaçlarını içebiliyor musun diye. Eğer buna dikkat etmezseniz kişinin bir astım hastasının ve aspirin sonrası krize girmesine yol açabilirsiniz. Tabii bütün hastalara alerji sorulmak durumunda. Yani bir tedavi başlamadan önce senin şuna buna hassasiyetin var mı diye önemli. Bir de tabii değişik astımların gıda maddelerine hassasiyeti olabilir. Örneğin Çin yemeklerine koyulan bir takım katkı maddeleri var, sülfat gibi. Bunlar kişi mesela bunu yediği zaman bilmiyorsa bir krize girebiliyor. Gene mayalı içeceklere hassas olabiliyor bir takım astımlı kişiler. Bunları içtikleri zaman olabiliyor. Ya da diğer gıdalar olabilir. Yani gıdalar aslında genelde çok önemli değil ama mutlaka bunu sorgulamak lazım. Bazı şeyleri yediğin zaman nefesin kötü oluyor mu veya işte bir döküntün oluyor mu vesaire gibi. Bu. Bunun dışında geniş bir alerji cilt testleri astımlı hastalarda genelde yaptırıyoruz ama bunu şu amaçla yaptırıyoruz. Kişi nelere alerjiktir? Bunun belirlemek amacıyla yapıyoruz bunu. Şimdi bir takım doktorlar alerji tedavisi denen böyle injeksiyonlarla bir takım tedaviler yapıyorlar ama bu modern ilaçlar ortaya çıktıktan sonra artık bu tür alerjik ilaç enjeksiyonları ikinci planda kaldı. Özellikle Amerika'da ve İngiltere'de buna dikkat ediliyor. Şimdi bu injeksiyonların yapılmasının şöyle bir sakıncası var. Bunların hazır preparatlarının içinden gelen kağıtları okursanız der ki orada mutlaka bunun bir acil müdahale yapılabilecek bir acil serviste bu enjeksiyonun yapılması lazım. Çünkü grip aşısı yaptırsanız bile bir anafilaktik şoka girme ihtimaliniz var. Yani benim kardeşim Amerika'da eczacılık yapıyor. Bundan 2 sene önce grip aşısı yaptırdı. Gece yoğun bakımda geçirdi. Yani siz ne kadar dikkatli olsanız bu tür şeylerin yapılan
Ölebilir insan.
enjeksiyonlarda olma ihtimali var. O nedenle böyle bir hatta yani ölen hastalar bile var hem Türkiye'de hem dünyada. Astımdan tedavi olacağım diye cilt altına enjeksiyon yaptırıyorsunuz. Bir anafilaktik şoktan hayatınızı kaybetme riskiniz var. Onun için böyle şeyleri riske atarken çok dikkatli olmak gerekiyor bence. Çünkü
Evet.
elimizde çok güzel işe yarayan tedaviler var çünkü alternatif olarak.
Doğru. Bu klasik alerji ilaçları, antihistaminik denen,
Evet.
bunların astımda bir zarar olabiliyor
O,
mu?
olabilir yok, zarar değil. Şöyle, şimdi astım hastalığı da esasen üst hava yolundan başlıyor. Yani burun üst hava yoludur, astım alt hava yoludur. Bunların hepsinin hastalığı birbirinin devamı. Yani bir nehrin üst kısmı, alt kısmı gibi. Nehrin üst kısmında hastalık varsa nehrin alt kısmında da hastalık. Akıyor çünkü oradan. Yani oradan. Şimdi burun tıkalı olduğu zaman oradaki alerjen maddeler aşağıya akar. Ayrıca burun tıkalı olduğu zaman sinüsler tıkanıyor. Burada enfeksiyon oluyor. Bunlar da aşağıya akıyor. O nedenle antihistaminiklerin burundaki akıntıyı keseceği zaman faydası oluyor. Bu veriliyor. Yani özellikle burun tıkanıklığı varsa, burun akıyorsa, geniz akıntısı veya hapşırık şeklinde buna alerjik rinit deniyor. Bu da aslında bir parçası zaten. Şimdi veriliyor. Bir de ayrıca yeni grup bir ilaç var. Bunlar da birçok hastada fayda sağlayabiliyor. Bunlar da lökotren reseptör antagonisti diye geçiyor. Bu gruptan da bir takım ilaçlar var. Şimdi bir takım başka preparatlar var. Bu antihistaminikle öbürsünü birleştiriyor falan. Genelde bu ama astım tedavisinde bronşlara yönelik tedavinin yanında mutlaka üst hava yolunda da işe yarayacak bir takım tedaviler kullanmak lazım. Bence en önemli tedavilerden biri burnun tuzu suyla yıkanması. Yani hem KOAH hastalarında da ben bunu çok kullanıyorum, astım hastalarında da. Çünkü tuzlu su sonuçta bir ilaç değil. Yani herkes ilaçtan kaçıyor, bunu biliyorum ben. Tuzlu su gayet fizyolojik bir olay. Bunu çok değişik şekillerde yapmak mümkün. Bunu yapıp burnunuzu sabah akşam temizlerseniz astım ilacı olsun, diğer burun ilaçları olsun, ilaç ihtiyacınız büyük ölçüde azalıyor. Özellikle böyle kronik sinüzit, ne bileyim rinit, astımla giden bir takım hastalar var. Tedavinin önemli parçası bu kişilerde burnun tuzu suyla yıkanması. Yani buna dikkat edilirse şikayetler önemli ölçüde azalıyor.